Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhabalar, ben Tuna Han Saftır.
Evet, bu hafta yine biz bizeyiz Tuna Han'la birlikte. Yine ağırlıklı olarak oyun haberlerinden konuşacağız. Mesut ve Erdi tekrar yoklar. Bu hafta da yurt dışındaydılar arkadaşlar. Mesut Amerika'daydı, Erdi ise İspanya'daydı. Erdi'nin etkinliğini bilmiyorum ama Mesut Amerika'da Game Developer Konferansı'na gitmişti ve Nvidia ile yeni ekran kartını direkt orada görme şansını elde etti. Yeni ekran kartı demişken ona geçmeden önce yeni bir de işlemcimiz var. Uzun zamandır beklenilen AMD tarafından Ryzen vardı ve sonunda hem test ürünleri dağıtıldı hem de çıkışını yaptı. Ryzen'la ilgili neler biliyoruz?
Ya, performans testleri bayağı bir ilgi çekiciydi açıkçası. Çünkü hem bir yandan Intel tarafındaki en yüksek işlemcilere kendi sınıfındaki kafa tutuyordu. Hem de fiyat olarak çok daha ucuz fiyatlara satılacağı gösteriliyordu. İlk başta gösterilen testlerde gördük ki Intel'in 1000 dolarlık, yaklaşık 1000 dolar civarında satılan işlemcisiyle kafa tutan AMD tarafındaki Ryzen işlemci 500 dolar. Yani bu tarz bir fiyat uçurumu olduğu için kullanıcılar tarafından da özellikle oyun bilgisayarı toplayacak arkadaşlar için de bir umut ışığı oldu. Evet. Bu kadar ucuz fiyatlara, daha doğrusu yine segment olarak yüksek ama bu kadar fiyat performans oranı yüksek işlemciler görmek açıkçası bizi de mutlu etti.
8 çekirdekli işlemciler şu anda piyasaya sürüldü herhalde. İkinci çeyrekte 4 çekirdekli ve 6 çekirdekli versiyonları çıkacak.
Evet, şu an bunlar biraz tepe modeller.
Evet, bunun tepe modeller biraz daha artık daha geniş kitleye hitap eden modeller çıkacaktır herhalde.
Zaten şimdi bu 3 Mart itibariyle 3 tane işlemci girdi. 1700, 1700X ve 1800X modelleri. Bunlar yaklaşık olarak en düşüğü 1500 lira, diğeri ortanca sınıfta olan 1850 lira, en yüksek olan da 2300 lira civarlarında. Şu an Türkiye'de marketlerde, teknoloji zincirlerinde bulabiliyorsunuz. Yani fiyatlar açıkçası tepe modeller için tabii performansına göre yine gayet iyi.
Peki performans olarak baktığımızda ilk ortaya konulan testlerde oyun kısmında bazı sıkıntılar yaşandığı söyleniliyor sanki.
Ya şöyle, ilk gösterilen testler genelde işte tek çekirdek performansında render, işleme tarzı performans testleriydi. Oralarda gördüğümüz şey hep aynı segmentteki ürünlerden %20, %30 yerine göre daha fazla oldu. Hatta bazı testlerde daha üst segmentteki Intel işlemcileri bile %5, %9 gibi farklarla geçebildiydi ama oyun tarafında benzer performanslar olduğu söyleniyor açıkçası. Benim de o konuda çok fazla bir henüz deneme fırsatımız da olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama artık çıktıktan sonra daha net bir şeyler konuşabiliriz sanırım.
Bir de uygulama kısmında evet performans açısından memnun edici ama oyun kısmında bazı sıkıntılar yaşamışlar galiba. İşte RAM'lerini tam çalıştıramayanlar falan olmuş vesaire.
Yeni bir platform, bir de yeni bir mimari
hali. Güncellemeler, bilmemler.
Bu işlemcilerden alırsanız hani yeni bir soket yapısı haliyle yeni bir anakart da almanız gerekiyor. Belki orada yapılacak güncellemelerle belki ufak tefek sorunlar giderilecektir diye tahmin ediyorum.
Bakalım, Ryzen'ın gelmesi gerçekten de iyi oldu. Hem rekabeti arttıracaktır.
Zaten Intel tarafında da bir tane işlemcinin fiyatını kırmışlardı. Şimdi tam modeli hatırlayamadım ama bu da gösteriyor ki AMD tarafında başarılı bir atılım yapılmış.
Evet, bir de i5'ler mesela Battlefield'da bile artık yavaş yavaş tıkanmaya başlamıştı. i7 kullanmaya upgrade edecek olan düşünen kullanıcılar varsa da Ryzen'da çok daha iyi bir alternatif oluşturacak gibi duruyor. Tabii ki bunu biraz daha önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha aydınlık bir şekilde belli olacaktır diye düşünüyoruz. Buradan hemen bir oyun haberine geçelim. Bir duyuru da PC tarafında, oyun tarafından geldi arkadaşlar. Hatırlarsanız başarılı Middle Earth, yani Orta Dünya, Yüzüklerin Efendisi oyunlarından bir tanesi olarak Middle Earth Shadow of Mordor. 2014'te hiç beklemediğimiz şekilde gelip bize şöyle bir tokat atar gibi vurmuştu.
Ben de buradayım dercesine.
Gerçekten güzel bir oyundu. Hiç beklemediğimiz kadar iyi bir oyundu. Şu an işte 80-85 puan arasında bir oyundu. işte içindeki Nemesis sistemi olsun, işte dünyası olsun falan, Yüzüklerin Efendisi konseptini, evrenini seven oyuncuları memnun etmeyi başarmıştı daha doğrusu.
Herhalde tek eksiği Yüzüklerin Efendisi özellikle filmlerden de aşina olduğumuz karakterleri pek göremeyişimiz. Oynadığımız evet. Karakterin de o dünyada olmayışı. Ama bu sefer yeni tanıtım videosuyla biraz daha durum değişmiş gibi gözüküyor.
Evet, ilk başta bir sızıntı haberi gelmişti zaten Target'tan. Biliyorsunuz ki marketler zinciri ve burada yeni bir Middle Earth oyununun Shadow of Mordor'dan sonra devam niteliğinde olacak. Ve yine Hobbit'le Yüzüklerin Efendisi arasında geçecek hikaye olarak. Ve Shadow of War isminde olacağı sızmıştı. Bu bilgilerin hepsi doğru çıktı. Ve yine Monolith'in geliştirdiğini görüyoruz arkadaşlar oyunu. Şimdi detaylarına bakacak olursak oyun aynı zamanda da çıkışı da yakın. 25 Ağustos tarihinde Avrupa'da çıkış yapacak ve bizlere de erişmiş olacak.
Yine bayağı böyle son dakikada öğrendik pek çok şeyi.
Evet, hatta sizin de şu anda izlemiş olduğunuz zaten tanıtım videosundan sonra bir oyun içi video gelmedi. Henüz hani tanıtım videosu heyecanlandırmaya başardı.
Biraz böyle Blizzard'ın oyun tanıtımlarını andırdı bana.
Ya şeyi veriyor.
Heyecan veriyor.
Yüzüklerin Efendisi havasını çok iyi vermiş. Evet,
Sauron var yani.
Balrog falan da var. Hani böyle biraz daha tanıdık karakterler falan var. İşte Nazgul'u falan görüyor olmak falan. Hani havaya sokuyor zaten. Gazlamaya yetiyor açıkçası. Burada yine Nemesis sisteminin geliştirileceği, işte Fortress sisteminin bulunacağı vesaire açıklandı. Oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC'lere gelecek. PC'ye şöyle gelecek, iki ayrı platform olarak Microsoft yavaş yavaş hani PC piyasasında ağırlığını hissettiriyor. Windows 10 ve Steam olarak ayrılıyor biliyorsunuz ki. Windows 10'da Microsoft Store'dan aldığınız oyunları hem Xbox One'ınızda hem de PC'nizde tek seferde oynayabiliyorsunuz. Xbox Anywhere sistemiyle birlikte. Play Anywhere daha doğrusu. Steam'de de oyunun ön siparişleri açıldı arkadaşlar. 180 TL gibi artık standart oldu diyebileceğiniz bir fiyatı var. Ne 3 dolar şey doları 3 TL alıyor Steam. Gabe baba. Onun dışında başka yani Monolith'in zaten daha önceki oyunlarında belki biliyorsunuzdur. Condemned vardı. İşte şey Fear. Vardı bir tane. Fear serisi vardı. Bir de başarısız çok
Guardians
fazla iyi
olmadı. Mordor
Guardians öyle of Middle Earth.
Middle Earth.
Guardians of Middle Earth diye bir MOBA oyunu.
Denemişler aslında bunu.
MOBA oyunu vardı. Ama en sonunda işte Middle Earth Shadow of Mordor'la olayı tutturmuşlardı. Shadow of War'dan da ilk oynanış görüntüsü 8 Mart tarihinde gelecek. Yine sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım merakla bekliyoruz. Buradan bir donanım haberimiz daha var. O da oldukça önemli olduğu için sizlere aktaralım dedik. Mesutler'de yok ama yine Tuna'nın o boşluğu dolduracaktır.
Elimizden geldi.
Yeni bir ekran kartımız da aynı zamanda duyuruldu. Mesut da dediğim gibi oradaydı. Game Developer Conference'da ve San Francisco'da Nvidia'nın etkinliğiyle birlikte şu ana kadar Nvidia'nın açıklamasına göre en iyi oyun ekran kartı duyuruldu.
Evet. Yani şöyle 1080 Ti duyuruldu arkadaşlar. 1080 Ti'yi nereye konumlandıracağız? Haliyle 1080'in üstünde ancak yer yerde Titan X'i de biraz daha geçkin bir performans gösteriyor ki Titan X 1200 dolar civarı bir fiyatla.
Titan X Pascal.
Evet 12 GB VRAM'i olan yani müthiş özellikleri olan aynı zamanda biraz da sunucu tarafına biraz profesyonel.
Derin öğrenme işte yapay zeka yani, falan.
Zaten oyuncular tarafından pek tercih edilebilecek bir şey değildi. 1200 dolar olduğu için fiyat segmenti de çok yüksekteydi. Ancak şimdi gelen kart 699 dolarlık fiyatıyla Titan X'e benzer bir performans gösteriyor. Zaten baktığımız zaman bazı noktalarda mimarisi olsun örneğin 1080 ile ayrıştı ama Titan X ile benzeştiği noktalar var. Titan X GP102 mimarisini kullanıyordu. Bu kart da aynı Yonga setini kullanıyor. Onun dışına baktığımız zaman 11 GB belleği var ki bu bana çok sıkıntı oluşturuyor. Simetri takıntısı olan biri olarak neden 12 değil, neden 4'ün katları değil. Onun dışında yani son derece dolu dolu bir kart ve bu kadar agresif bir fiyatlandırmayla da geliyor olması hani yeni bir sistem topacak veya ekran kartı upgrade yapacak arkadaşlara da hani yeni bir güzel bir seçenek olabilir.
Türkiye fiyatıyla ilgili bir bilginiz var mı?
Şu an için bende öyle bir bilgi yok ama 699 dolarsa tahminen burada da yine yüksek bir fiyata satılacaktır. Yani 3500-4000
Bu duyurunun güzelliklerinden bir tanesi de aynı zamanda GTX 1080'lerdeki fiyat indirimi oldu arkadaşlar. Yaklaşık 100 dolarlık evet. Bir indirim yapıldı ve hani daha önceden 650 dolara çıkmıştı galiba. 600-650 dolara civarındaydı. Bunu da 500 dolara düşürdüler. Eğer 1080 almayı düşünüyorsanız işte tam fırsatı diyeceğim de dolar yine yani, yüksek.
1070'lerde 30 dolar indirim yaptı.
O pek 1070 yetmiyor. Zaten biraz şey kaldı ya. Hele ki 970'ler falan artık.
Ben şey atma geldi, bu 970 ilk çıktığı zaman 4 GB belleği olacak diye bahsedilip sonradan 3.5 oldu anlaşıldı ya. Herhalde yine öyle patlanmak için 12 yerine bu sefer 11 diyelim de hani sıkıntı çıkarsa bizden bilmesin millet diye mi öyle 11 dediler, onu düşünüyorum açıkçası.
Yani fiyatları da çok fazla ama hani tabii ki herkes görünce şöyle fantezilerde aklından geçirmiyor değil. Yani. Ulan bir 1080 Ti SLI'm olsa baksam keyfime falan diye fantezilere şimdi dalıyoruz.
Değişmiyor pek ama.
Ama işte bakalım Türkiye fiyatıyla birlikte yine çıktığı zaman sizlere duyuruyor olacağız. Buradan bir başka oyun haberine geçelim. Bu aynı zamanda da futbol haberi.
Evet.
İkisini birden içeren. Peter Moore'u tanıyorsunuzdur. Tanıyanlarınız vardır elbette. Uzun zaman boyunca çeşitli firmalarda yönetici konumlarında çalışmış birisi kendisi. Daha önce işte Sega'da çalışmıştı. Sega'dan sonra bakayım. Microsoft'a geçti bir ara. Hatta Xbox'ın hatırlarsanız Red Ring of Death. Evet. Neydi onun?
3K.
Ha, 3K. Türkçe'de 3K hatasının olduğu dönemlerde de Microsoft'ta yöneticilik yapmaktaydı. Sonra bir ara bir firmaya daha geçmişti. Reebok vardı. Evet, Reebok'ta çalışıyordu. Sonra da EA'ye geçti. EA Sports'un da aynı zamanda başkanıydı ve EA genelinde oldukça kıdemli bir yöneticisiydi. Şimdi ise yapılan duyuruyla birlikte arkadaşlar EA'den ayrılacağını ve ilginç bir kararla Liverpool'un CEO'su olacağını yani, duyurdular.
Değişik bir durum hakikaten. Yani Liverpool'un CEO'lu hani bir oyun firmasıyla bir futbol kulübünün işleme şekli ne kadar benzeşiyor bilmiyorum ama. Ha, hayırlı olsun diyelim.
Yani o yeni pozisyonu kutlayalım. EA Sports The Game diye duyduğunuz oyunlardan aslında Peter Moore sorumluydu uzun zamandan beri. Şimdi o kısmı tamamen bırakacak. FIFA'da acaba bayağı demek ki Liverpool'a gittiğine göre zaten Liverpool doğumluymuş. Nerelisin sen dediklerinde Liverpool diyor yani.
Şey, kariyerinin sonlarında çıktıkları kulübe geri dönen futbolcular oluyor. Öyle bir durum mu acaba? Hani artık emekliliği
gelmiş bir Liverpool'a gidelim falan. Hem memlekete yerleşeyim hem de yani. Bunu muhtemelen yani hayır aşırı şeyidir. Hatta holigan seviyesinde bile
olabilir.
Tutkusu vardır muhtemelen Liverpool'a karşı. Acaba şey diye düşünüyorum. FIFA'da falan böyle Liverpool'un bir kıya oluyor muydu?
Ya ben bilmiyorum.
Düşünsene sen aşırı holigansın, aşırı şey seviyorsun takımını.
Ve oyuncuları bir iki overall yüksek yapalım falan.
EA Sports'un başındasın falan böyle. Oradan bir şey yaparsın falan. En azından kendi takımını alıp oynarken biraz şey olur.
Ya olabilir. Ama ya onlar da düşünmezler herhalde. Yani Liverpool'a da bir taze kan getirebilecekse ne mutlu yani. Takım yıllardır başarıya aç. Buradan bir anda spor programına bağladık ama.
Evet, 10 yıldan beri zaten EA Sports'taydı. EA kısmındaydı ve 61 yaşında arkadaşlar. Artık Liverpool'a geçecek ve bundan sonra Liverpool'un CEO'su olacakmış. Bunu da kısa bir şekilde geçelim. Bir çok daha kısa bir haberimiz daha var. Hemen bunu da hızlıca geçeceğiz. Minecraft'tan bir açıklama geldi. Microsoft'un açıklamasıyla birlikte Minecraft'ın şu ana kadar tüm satış rakamını açıkladı. Tüm satış rakamı dediğimizde zaten Minecraft olmayan bir şey yok sanırım.
Ya her platformda var.
Yani PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, işte Microsoft, Windows 10, Windows Phone, başka
şimdi PlayStation'a gelecek.
PlayStation Vita, cep telefonları, Android.
Her yerde var.
iOS'ta var mı? iOS'ta da vardır ya.
Olabilir, vardır yani.
Ama hiç duymadım galiba. Muhtemelen vardır ama sonra şimdi Switch'e de gelecek. Wii U'da var aynı zamanda. Yani her yerde
her
var.
Yerde.
Ve her yerde çıktığı zamanlarda hatırlıyorum da Xbox ne 360'a mı? Evet 360'a çıktığında sadece ilk 24 saatte tüm parasını çıkarmıştı.
Zaten inanılmaz satıyor.
Sonra 4-5 milyon falan sattı. Sonra 12 milyon sattı falan böyle. Şimdi toplam rakamı, daha doğrusu rakamı olmuyor artık. Toplam sayıyı açıkladılar arkadaşlar. 122 milyon satmış.
Müthiş bir şey ya. Oyun yazdığı için.
Microsoft'un, biliyorsunuz ki Microsoft satın aldı Minecraft'ı. Sadece Minecraft'ı değil, Minecraft'ın yaratıcısı olan Notch'un, yani Marcus Persson'un asıl yaratıcısının firmasını da satın almıştı. Mojang'ı. Ve o zamandan beri Microsoft altında geliştiriliyor Minecraft. Ve resmi sitesinde de zaten istatistikler kısmı bulunmakta. Orada şu ana kadar satılmış tüm PC versiyonlarının ne kadar olduğu yazıyor. 25 milyon adet de PC versiyonu satılmış arkadaşlar. Minecraft 2011 yılında çıkmıştı.
Evet.
çıktığı ilk ay içerisinde 1 milyon falan sattı. Ki hiç reklamı bile yapılmamıştı.
Ya bayağı başarılı.
Oyun bilinmiyordu. Sadece ağızdan ağza yayılarak bu kadar büyük bir rakama ulaştı. Ne bir reklam. Reklama geçtim. Hani web sitelerinde bile göremiyordunuz. Hani birkaç tane böyle çizgi roman sitelerinde falan böyle Minecraft'ın geyiği falan yapılıyordu. Ve web sitesinde oynanabilen bir demo sürümüyle birlikte sunuluyordu aynı zamanda. Beta versiyonuyla çıkış yapmıştı ve 2011'den beri bugün son 24 saatte mesela yine sitede görebiliyorsunuz 6000 adet satmış ve oyunun fiyatı da 24 euro.
Yani demek ki aşağı yukarı bir 4000-5000 tane yeni YouTuber geldi.
Ama iyi para, iyi para yapıyor diye hesaplara yani gireceksin sandım.
Yok.
Bunun dışında 25,5 milyon da PC oyunu satmış dedik. Bu 25,5 milyon aynı zamanda ne anlama geliyor? PC'de en çok satış yapmış ikinci oyun.
Birinci kim?
Birinci kim?
Bilmiyorum.
Birinci kim? Birinci oyun Tetris. Tetris'in yani zaten böyle çok kallavi bir şeyi vardı. Başarısı vardı. Tetris henüz geçmemiş. Ama mutlaka geçecektir. Minecraft'ın bu arada aylık da 55 milyon aktif oyuncusu varmış arkadaşlar.
Müthiş bir
bunlar müthiş sayılar.
Yani zaten görüyoruz hep YouTube'da artık 8000. bölümünü çeken insanlar falan var. Zaten oradan da bayağı bir hani desteği oldu. Herkes Minecraft'ın bir şekilde reklamını da yapmış oldu. Sürekli insanlar yayın yaparak, oyunu oynayarak. Haliyle pek çok küçük yaşta insan da oradan heves ederek mesela görüp Minecraft'ın olmak. Çünkü hani alıyorsun yani bir şekilde ister istemez.
Ya oynuyorsun yani Lego gibi istediğin gibi
çok şey yapabiliyorsun. Çok antipati yaratmış bir durumu da var yani. Her sevmeyeni insanın, de pek çok ama.
Her insanın oynayabileceği de sevmeyen yani, bence denememiştir.
Yani o şeyden kaynaklı, o antipatiden kaynaklı. Herkes Minecraft oynuyor durum ama ben hiç oynamadım, yalan yok. Ama belki 200 saat 300 saat izlemişimdir yani Minecraft oynayacağım.
O da nasıl?
Bilirim hani Redstone'dur ya, bilmem nedir, nasıl yapılır, mekanizmalar çalışır biliyorum ama.
Teoride biliyorsun ama aynen, belki gerçekten pratikte olmayacak. Bir başka habere daha geçelim arkadaşlar. Xbox tarafından geliyor yine haber. Xbox Game Pass isminde yeni bir abonelik servisi duyuruldu. Bu servis nedir? Şu an bu servis içerisinde 100 tane oyun bulunmakta. Sınırsız şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunlar stream edilmiyor. Xbox'ınıza direkt indiriyorsunuz ve oyunu oynuyorsunuz. Aylık 10 dolarlık bir fiyatı var. Yani bunu biraz daha şeye benzetebilirsin. Zaten yorumlarda da gelmiş çok güzel bir örnek. Aynı Spotify müzik aboneliğiniz varmış gibi. Hani bir abonelik alıyorsun. İstediğin kadar sınırsız müzik dinliyorsun gibi bir sistem. Gerçi daha o kadar düşmedi oyun sektörü. Hani bugün baktığın zaman bir tane MP3'ün fiyatı çok düşmüş durumda. Hatta YouTube'dan açıp da dinleyebiliyorsun. Yani, sadece reklamdan kazanıyor.
100 tane oyunu satın almaya kalksan normalde yani.
Tabii o kadar
almazsın bile yani.
Düşmedi tabii ki ama 10 dolara 100 tane oyun ve bu oyunların arasında neler varmış bir bakalım. Firmalar arasında 2K Games, işte 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, oyunlarda Fable 3, Gears of War, Halo 5, Lego, Batman, Mad Max, Mega Man, Tekken Tag Tournament, Soul Calibur 2, Saints Row 4, Payday 2, NBA 2K 16, tamamen İngilizce gittim ama gibi oyunlar bulmakta. Hani çok fazla şey oyunlarda değil bazı
Metacritic'i
birkaç tane
80 üstte pek çıkamayan falan öyle bir liste yapmışlar. Ama olsun
ama bu
yani.
10 dolarlık paket. Bence bu daha da genişletilebilir. Yani ilgi
premium paket 20 dolarlık.
15 dolarlık paket olur. 20 dolarlık paket olur. Mesela 30 dolarlık paket olur.
60
içinde...
dolarlık paket.
Yok 60 dolarlık olmasın da. Ha, olabilir niye olmasın?
Ya 60 dolarlık satılan oyunlardan sunsa bana her ay 10 tane.
Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bu 100 dolarlık bir paket hem içinde Xbox 360 oyunları hem de geriye uyumlulukla birlikte Xbox One oyunları sunuluyor. 100 tane oyun. Şey gibi eski Atari kasetleri vardı ya.
999 in 1.
100 in şey 1 gibi düşünebiliriz. Ve şey olacak yani bir sonraki ay yeni oyunlar eklenecek ama bazı oyunlar çıkabilir. Yani sürekli bir havuz olacak orada. Yeni oyunlar gelecek. Olur bazı oyunlar çıkacak.
Oyun oynuyorsun %85 ilerlemişsin. Bir sonraki ay geliyor değişiyor. Kaldırıyorlar onu oradan.
Olabilir. Olabilir. Böyle bir abonelik sistemi gibi bir şey var. Ya da Spotify'ın ücretsiz versiyonu var ya onun gibi olacak. Oyun oynarken araya çat diye reklam girecek.
Pat diye böyle müzikler falan. Değişik olabilir.
Evet bu da ilginç bir sistem. İleride geleceği aydınlık görünüyor. Hani 60 dolar olsa mesela. Böyle bir sistem düşünür müsünüz? 60 dolarlık bir fiyat olduğunu
ama düşünün. Ama AAA her şey.
Ve yeni çıkan oyunlar olacak yani sürekli. Hı. Gelecek, çıkacak, gelecek, çıkacak. Yeni çıkmış bir tane oyun mutlaka.
Ya da şöyle soralım bunun cevabını bakayım. Her ay bir oyun alıyor musunuz? Yani
Bence o kadar lazım. Almıyor.
O yüzden 60 ya. Dolar biraz fazla
çok
olur.
Çok şey yani. Almıyordur yani. Biraz daha şey alınıyor. Hani çıktığı gibi değil de indirim olduğu zaman evet. Kapma modu var öyle biraz. Zorunda. Veya işte ikinci el olsun, paylaşımlar olsun falan gibi çeşitli alternatifler bulunmakta. Neyse bu sistemi de duyurduktan sonra bir oyun haberi de Ubisoft tarafından geldi. Yeni bir Avatar oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Massive Entertainment geliştiriliyor. Massive kim derseniz daha önce hatırlarsanız yine Ubisoft'un altında Division'ı geliştirmişlerdi ve Snowflake oyun motoruyla birlikte oldukça güçlü bir oyun motoru. Snowflake diyorum bu arada yanlış söyledim. Snowdrop olacak. Oldukça güçlü bir oyun motoru ve hatırlarsanız o ilk videolarda falan bizi bayağı bir etkilemeye başarmıştı.
O sonra, ilk videolar gibi bir avatar gelsin zaten.
Biraz düşürdüler oyun sonradan ama yine de Division güzel görselliğe sahip bir oyun. Ve James Cameron'dan Avatar'ın yönetmeninden, yapımcısından gelen açıklamada şu şekilde. Hani biz Avatar'ın oyununu düşündüğümüzde Massive'deki arkadaşlarımız ve onların oyun motorunun bizim Avatar dünyasını yansıtmaya yetecek kadar çok elverişli olduğunu ve iyi olduğunu düşündük. O yüzden onlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz şeklinde açıklamalar yapmışlar. Division dışında South Park'ta, Fractured But Whole'da da bu oyun motoru kullanılıyor aynı zamanda. Avatar dünyası derken hani hatırlarsanız Avatar çıktığında bayağı bir sükse yapmıştı.
Bayağı da oldu. 8 yıl oldu galiba. 2009'da çıktı diye hatırlıyorum.
O kadar oldu mu ya?
Oldu ya.
Titanic ne zaman çıkmıştı ya?
99. Ben o zaman da okuma yazma biliyor musun diye sor o zaman.
99 muydu? 2000 miydi? Matrix çıkmıştı ya 2000'de. Neyse. Nostaljiye çok fazla girmeyelim de. Avatar çıktığında gişe rekorları kırmıştı. Ama sonra bir Call of Duty oyunu geldi. Avatar'ın rekorunu geçti falan böyle. Ama hani sinema sektörü hakkında sinema sektöründeki bayağı sağlam bir rekoru bulunmaktaydı. Şu an tam bilmiyorum ama birkaç milyar dolar vardır. Ve şu an geliştirilmekte olan 3 tane filmi falan daha var galiba. 4 devam filmi geliştiriliyormuş bu arada. Evet. Çekiliyormuş.
Neredeler? Hala bakalım. Geliştiriyorlar. Render hala bitmemiş. Yıllardır.
Değil mi? Şeyle yapacaklar işte bunu. Snowdrop'la beraber.
Olabilir.
Oyundan ara sahnelerden falan çekecekler herhalde. Şu an oyunla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Hani nasıl bir oyun olacak? İsmi ne olacak? Hangi platformlara gelecek? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş.
Kimin gözünden göreceğiz?
Oyundan da bir görüntümüz de yok. Ama hani Division'in yapımcısı geliştiriyor. Ve Avatar oyunu gelecek. Bunu bilin. Battlefield 1'in ilk genişleme paketi They Shall Not Pass. Yüzüklerin Efendisi'nden bir replik olan oldukça popüler kült bir replik. İsimdeki ek paket geliyor arkadaşlar. Bu ek pakette neler varmış bakalım. 14 Mart tarihinde eğer Season Pass'ınız daha doğrusu Premium Pass'ınız varsa 14 Mart tarihinde eğer yoksa tek paket olarak satın alacaksanız da 28 Mart tarihinde çıkışını yapacak. Ve They Shall Not Pass paketinde Verdun Tepeleri. Verdun'u biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nın siper savaşlarının olduğu
evet.
Verdun'da da bir oyunu
da var. Çok açık.
Verdun Tepeleri, Vox Kalesi, sonra Soissons Kırılma olmak üzere tamamen yeni ve Fransız temalı 4 harita ekleniyormuş. Fransız ordusu da aynı zamanda oyuna ekleniyor. Bu bayağı bir zaten üzülmüşlerdi Fransa'nın nasıl Battlefield bir oyununda.
1. Dünya Savaşı biz niye yokuz diye.
1. Dünya Savaşı'nda biz yokuz Ruslar var falan diye bayağı bir üzülmüşlerdi. Böylece gelecekler onlarla birlikte. Fransız üniformaları falan da bayağı karizmatik duruyor bu arada. Yeni oyun modu gelecek. Cephe Hattı. Front Lines isminde. Burada da yine birkaç tane farklı oyun modunun birleşmiş gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Bu da eğlenceli duruyor. Bu aynı zamanda zaten siz de videolarda görüyorsunuz arkadaşlar.
Herhalde biraz daha Verdun'un daha gelişmişi. O cephe hattı.
Ben tam Verdun kafasında bir şey istiyorum aslında da. Yani. O biraz olmaz herhalde.
Zor.
Yeni silahlar geliyor. Vesaire.
Siperde giderken arkadan at gelir ezer seni. Öyle bir şeyler olur.
Araçları kaldıracaklar. Ya şey vardı ya bir tane. Close Quarters paketi vardı bunların. Bir tane.
Evet.
Sadece işte metroya kapışıyordum falan. O tarz bir şey olabilir. Yine bir kısa bir film haberimiz var. Az önce filmden oyun haberiydi. Şimdi
bu sefer
oyundan film. Hep böyle iç içe. Sleeping Dogs filminden arkadaşlar başrolünde kimin olacağı açıklandı. Donnie Yen bulunuyor.
Ip Man'lerde de tanıyoruz evet. Kendisini oradan. Ya son dönemde açıkçası Jack Chan'dan boşalan o şeyi, uzak doğulu kung fu dövüş sanatlarına hakim Hollywood aksiyon yıldızını. Artık Donnie Yen diyebiliriz herhalde. O aldı o noktayı.
Donnie Yen iyi ya. İlk iki filmde yani, zaten güzeldi. Üçüncü filmde...
Birkaç filmden daha da hatırlıyorum kendisini de. Şimdi o filmler ismi aklıma gelmedi. Sleeping Dogs çok güzel bir oyundu. Bir tek araba sürme konusu hariç bence dövüş sahneleri, animasyonları çok başarılıydı. Filmin nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Donnie Yen'de hani olabilecek herhalde en iyi isimdi.
Sleeping Dogs'un incelemesinin sonunda şey vardı. O ara şey patlak vermişti. Oğlum bak git muhabbeti vardı ya.
Evet. Hatırladım.
Bana da Sleeping Dogs'ta süpürgeci kafama vurup kovalamıştı falan böyle. Öyle bir şey koymuştum ben de.
Hatırladım.
Bu arada filmini Fast and Furious serisinin yapımcısı olan Neil Mortis. Moritz çekiyor olacak. Ve şeyde de...
Onun da filmi gibi, çekiliyor. Ne ara ikisine birden mi yetişiyor acaba? Ne yapıyor?
Ya çekiyorlardır muhtemelen. Ya bayağı hani film sektörü de oyun sektörü yani, gibi.
Hızlı işliyor.
Hızlı üretiyor artık. Çünkü hızlı satılıyor gerçekten de. Sizler daha çok hani filminden daha çok oyununu bekliyorsunuz biliyorum ben de. Sleeping Dogs 2 gelse de falan diye. Ama duyurmadılar. Belki gizliden gizliye geliştiriyorlardır ama... Bence hani Sleeping Dogs da bayağı sükse yapmış bir marka sonuçta. Yani marka olmayı başardı. Hani devam oyunuyla biraz daha üzerine biraz yenilik ekleyip de hani Middle Earth, Shadow of War gibi bayağı ilgi toplayacağını
Watch Dogs'a düşünüyorum. Watch Dogs'a benzemesin de Sleeping Dogs kendi şeyinde kalsın yeter.
Birinde izleyen birinde uyuyan köpekler yani, değil mi? Tam şey tersi. Böyle de bir haberimiz vardı. Bunun dışında Horizon Zero Dawn biliyorsunuz ki çıkışını yaptı arkadaşlar 3 Mart tarihinde. 1 Mart tarihinde pardon Avrupa'da ve çıkış videosuyla birlikte şu an sizin gördüğünüz video ile birlikte oyunun ne kadara mal olduğunu da açıkladılar aynı zamanda. Şu anda oyunun dijital fiyatı PSN üzerinde 189 TL, 190 TL. Türkçe desteği bulunmuyor biliyorsunuz ki. İkisi bir yayınlandıktan sonra cumartesi günü de Horizon Zero Dawn'un incelemesini bulabileceksiniz BSC'de arkadaşlar. Ben de incelemesini yaptım. Ve oyun ne kadar mal olmuş sence Tunahan? Biliyor musun sen?
200 milyon dolar.
Ne yaptın çok be? Battlefield şey GTA yaptı.
GTA 265'ti. Bir okumuştum haberi de bayağı geçti üstünden. 85 milyon dolar mıydı? Yaklaştın mı?
Düş biraz daha.
73. Öyle bir şeydi.
47 milyon dolar.
47 miydi? Hangisiydi o 70 olan?
İyi kotarmışlar ya aslında.
Yani Witcher'la karıştırdım ya. Witcher 81. Witcher'a gitti aklım.
Şeyin yine bunların da oyun motoru oldukça başarılı.
Başarılı. Bir tek ara sahnelerde ben diyaloglarda böyle hani karakterler biraz robot gibi hissediyordum. Hani bir şey yoktu böyle hani yüzlerinde ifade yok gibiydi. Ama onun dışında çevre atmosferi falan gayet iyi oyun.
Ki zaten daha önce hani Killzone için de geliştirilmiş bir oyun motoruydu. Ve sonradan da Kojima'ya verdiler yanlış hatırlamıyorsam. Death Stranding'in o absürt, fantastik olaylarını başarıyla yerine getirebilecek evet. Bir motor olduğu için de hemen sözleşmeden önce direkt al abi motoru kullan tabii tepe tepe kendim alınmış gibi kullan diye vermişlerdi Kojima'ya ve Kojima'da üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu arada işte Horizon Zero Dawn 45 milyon euro ya da 47 milyon dolara üretim aşamasında 6 yıldan beri geliştirilmekte olan bir oyun. Yani 2011'de falan hikayesi zaten yazılmıştı. Ya en baştan Fallout New Vegas'ın yazarı tarafından. Ve en baştan beri hikayesi kurmuyor.
Onu biraz zaten hissettiriyor.
Sonradan üzerinde ne kadar kişi? 250 kişi çalışmış ve dışarıdan da 100 tane Çinli çalıştırmışlar.
Onlar ne yapmış? Getir götür de mi çalıştırdılar? Yok, 100 Çinli diye ayırıyorlar.
Yok onlar şey oluyor. Bazı oyun asetlerine, oyun içeriklerine. Mesela şimdi bir oyun yapıyorsun tamam mı? Oyun için sıfırdan ağaç tasarlamana hiçbir şekilde gerek yok.
Hazırı var.
Tamamen sana boş bir yük veya işte asfalt tekstürünü senin tekrar boştan yaratmana gerek yok. Çünkü daha önce zaten onlarca kez yaratılmış bir şey. Evet. Ortaya konmuş bir şey. Ya hazır satın alıyorsun ya da çok ucuza Çinli işçilere daha doğrusu şey oluyor. Yani açık pazara da sunabilirsin. Hani şu böyle bir işim var. Free kim yapmak ister falan tarzında.
Öyle siteler var zaten.
Evet, evet.
Kişiler saat başı ücretlerini falan gösteriyorlar böyle.
Onlar şey, Çinliler genelde daha düşük ücret söylüyorlarsa eğer o sektörde yani. Kapabiliyorlar genelde. Ya da Hindistan'dan falan da yine ucuza çıkabiliyor.
Oralarda bu tarz işler bayağı gelişmiş. Özellikle Hindistan'da da bilgisayar teknoloji alanında bayağı işler var.
20 kişilik başladıkları projeyi böylece 350 kişi bitirmişler arkadaşlar. Ve 47 milyon dolar da hani fazla değil bence. Gayet güzel kazandırır.
Yani.
Biraz karşılaştırma yapacak olursak The Witcher 3 Wild Hunt'ın yapım maliyeti pazarlamasıyla birlikte 81 milyon dolardı.
Benim aklım ona gitmişti işte.
Ama burada pazarlama dahil
yani.
Olmayabilir. Mesela GTA 5'in de 265 milyon dolar ama içinde pazarlama da var benim ya bildiğim
o,
kadarıyla.
O bayağı ayrı bir.
Ve yarısı neredeyse yarısı pazarlama falan olabilir GTA 5'te.
Yani bayağı reklamlar vardı. Hatta bizim metrolarda falan da afişlerini görüyorduk yani GTA 5'in.
Tabii hayli hayli kazandılar 3 defa yani. Satıp oyunu. Bakalım. Horizon Zero Dawn ne kadar satacak, ne kadar kazandıracak? Sony biliyorsunuz ki kendi eksklusif oyunlarına bayağı bir ağırlık gösteriyor. Aynısını Microsoft tarafından da bekliyoruz. Bir tane görsel vardı işte. Şu an günümüzün konsolları neden Nintendo Switch'in çıkışıyla birlikte. Nintendo Switch, PlayStation 4 Pro, Xbox One S. Evet. Değil mi? En gelişmiş konsollar olarak. Ve şey koymuşlar işte Horizon Zero Dawn çıkmış PlayStation 4 Pro'da. İşte Nintendo Switch'te de Zelda çıkmış. 98 puan ortalamalı falan böyle. Xbox'ta da Netflix var. yani orada büyük bir eksik var gerçekten de. Xbox kısmı biraz Windows 10'a da ağırlık veriyor. Hani yani. Steam'den biraz kapalı, PC satışlarından biraz
kapalı. İyice artık zaten PC'ye döndüler. PC özel oyunlar yapacak.
Konsolu yani. Boşladılar mı yoksa tüm güçlerini Scorpio'ya mı saklıyorlar? Merak ediyoruz.
Onunla ilgili de bir şey göstermiyorlar çoktandır.
Ama bakalım bu E3 biraz hareketli olacak diye düşünüyoruz.
Gibi.
Ve oyun haberleri de böylece sonlandı. Önümüzdeki hafta yine bir sıkıntı çıkmazsa Erdi ile Mesut
daha da birikmiş teknoloji haberleri.
Yurt dışına kaçmazlarsa yine sizlerle birlikte oluyor olacağız arkadaşlar. Umarız sizlere güzel bir şekilde haberleri aktarmayı başarmışızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.